Ayrım 7.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Hiçbir iz yok dedi Reşit. Muhtar avluyu yeniden taradı gözleriyle. O her şeyin mutlaka bir iz bırakacağına inanıyordu. İzsiz şey olmazdı. Kuşların bile izi vardı gökyüzünde. Sözcüklerin dişte, bakışların yüzde. Güvercin tahta merdivenleri hiç çıkmamış, kümesin önünde yem tasını unutmamış, güneşli günlerde kanlı tekerleğine sırtını verip dantel işlememiş, pencere camına burnunu gömüp of çekmemiş ya da altın sarısı saçlarını sarkıtarak eğilip sokağa bakmamış gibi ardındaki her şeyi silerek kaybolamazdı. Buralarda bir yerde izler olmalıydı. En azından onu iten ya da çekip götüren her neyse onun izleri. Farklı eksikliklerin içine gizlenmiş bir fazlalık belki, bir eksiklik. Bu bir boşluk bile olabilirdi. Reşit'in gözlerine baktı muhtar. Onun bakışlarında güvercinin kanat çırpa çırpa uçup gidebileceği bir boşluk aradı. Yoktu. Cıngıl Nuri'nin karısını düşünerek, demek ki yalnızca kadınların bakışında bulunuyor o boşluk diye geçirdi içinden. Avlunun köşesine doğru yürüdü. Reşit o nereye giderse peşindeydi. Elinden geldiğince sessiz olmaya ve öne geçmemeye çalışıyordu. Ona göre köydeki köpek avlamaları, uzak uzak uğuldayan çocuk sesleri ve kanı gıcırtıları bir an kesiliverse güvercin bulunacaktı belki. Sessizliğin içinden altın sarısı saçlarını savurtarak çıkıp gelecekti. Bu yüzden muhtarın ardı sıra merdivenleri tırmanırken arada bir üst katın penceresine bakıp camın gerisinde ağlayan karısına göz belertiyordu. Karısı onları görmüyordu oysa. Islak kirpiklerini indirmiş, yalnızca kayıplara karışan kızını düşünüyor, kimi zaman da dişlerini sıkıp acı acı hıçkırıyordu. Kızıyla birlikte biraz da o kaybolmuştu sanki. Cam dibinde oturduğundan bile habersizdi. Kapının açıldığını işitince dönüp baktı. Kocasının yanında çizgileri dağılmış, bulanık ve yaşlı bir adam duruyordu. Onu kimseye benzetemedi önce. Sonra muhtar olduğunu anladı ve başını ellerinin arasına alıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sesin yükselmesiyle birlikte muhtar bir şey kapıdan hızla kaçıp gidecekmiş gibi aceleyle baktı odanın içine. Yere çömelip kilimlerin rengini inceledi ardından, perdedeki kıvrımların doğal olup olmadıklarını araştırdı, pencereye yaklaşıp bakışlarını aşağıya sarkıttı, yerle pencere arasındaki yüksekliği insan sıçrayışının inanılmaz sınılan en uç noktasıyla kıyasladı ve hiçbir şey bulamayışının kahrını çok şey bilmenin sinsi gülümseyişiyle örterek kapıya yürüdü. ''Ceyiz bohçası duruyor mu?'' diye sordu. ''Duruyor.'' dedi Reşit. ''Peki birini seviyor muydu ya da biri onu?'' ''Bilmiyorum. Avluya inmişlerdi. Evin arkasındaki vişnelere doğru yürüdüler. ''Elbette sen bilmezsin. Anasına sordun mu?'' ''Sordum, bilmiyor.'' Gölgede dikiliyorlardı. Dönüp eve baktı muhtar. Yükselen kerpiç duvarların içindeki alacakaranlık odaları, gıcırdayan çürük kapıları, is karası ocakları, üst üste yığılmış nohut çuvallarını ve Reşit'in karısının hıçkırıklarını düşündü. İçin çekti birden. Sonra görünmez bir tehlikeden kaçarcasına hızla avludan çıkıp gözden kayboldu. Tek başına kalan Reşit ne yapacağını bilemedi bir an. Eve girip karısına bağırıp çığırmakla muhtarın peşinden koşmak arasında bocaladı. Berber camdan muhtarı gördü gene. Bu kez gizlediği telaş bedeninin dışına taşmıştı. Şapkasının siperini havaya dikmiş, elindeki herbar tesbih boşluğu tekmeleye tekmeleye yürüyordu. O geçip gidince uzun süre boş kaldı dükkanın önü. Berber başını ellerinin arasına alıp gözlerindeki cellat gözleriyle köy meydanına baktı. Bir çift ayak gördü sonra, kendine doğru geliyordu. İnsan nasıl gelirse öyle ve insanın gelişini koşullayan ne varsa, gitme sevinci, hüzün, kendini taşımanın erinci, bir köşeyi geride bırakmanın, bir taşı bir böceği geçmenin gururu, onların ağırlığıyla koşullanarak. kunduracı bu diye düşündü. Başını kaldırıp baktı, oydu. Elleri iki yanında öyle çaresiz sallanıyordu ki içinden ağlamak geçti bir an. Ağlamadı ama. Onu herkesten farklı görünmekten çekinerek herkesteki anlamsızlığa bürünüp bekledi. Kunduracı gelişinin nedenini pençeli ayakkabılara benzeyen çok kullanılmış bir gülümseyişin ardını gizleyerek kapıdan girdi. Olanları duydun mu diye sordu otururken. Duydum dedi berber, güvercin kaybolmuş. Kunduracı şaşırmıştı. Kimden duydun hemen dedi merakla. Berber yanıt vermedi. Gözlerini uzaklara dikmiş, bir taş gibi öylece oturuyordu. 9. Bekçi soluk soluğa muhtarlık odasına koşup geldiğinde muhtar masaya çuval gibi yığılmış, gözleri mühür kesesinde üst üste sigara içiyordu. Kapı açılıp kapandı ama o hiç kıpırdamadı. Ağzından saçılan dumanlar da olmasa soluk alıp verdiği bile kuşkuluydu. Bekçi ayak değiştire değiştire saatlerce bekledi karşısında. Sessizlik uzadıkça kendisine verilecek görevin çok zor olacağını düşündü. Bu yüzden bedenini daha dik tutmaya çalıştı. Göğsünü gerip karnını çekti. Ardından odadaki ıvır-zıvıra dağılmasını önlemek için bakışlarını belli bir noktaya çevirdi ve ölüm kalım savaşına karar verecek, kararsız bir komutana esin sağlayan meçhul asker heykeli gibi öylece kaldı. Muhtar, mavinin tonlarını tekrarlaya tekrarlaya tüten sigara dumanlarının arkasından sessizce ona bakıyordu. Otur, dedi birden. Bekçi mazerini dizlerinin arasına alıp otururken, muhtarın kendisinden görev değil, yardım beklediğini anlamıştı. İyi düşün şimdi, dedi muhtar yutkunarak. Bekçi neyi düşüneceğini düşündü hemen. Bu köyde kim kız kaçırabilir? Yere baktı bekçi. Bir yandan da mazeri bacaklarının arasında biraz daha sıktı. Sonra kendini muhtarlık odasından çıkarken düşredi. Köy meydanına doğru yürüyordu. Çınarın dibine varınca durup sağının soluna baktı. Berber camın gerisinde tek başına oturmuş çay içiyordu. Kendi kendine bir garip adam o, dedi bekçi. Nereden geldiği bile belli değil. Evli mi değil mi o da meçhul. Hem ne olursa olsun berber kız kaçıramaz. Her şeyden önce saklayacak yeri yok garibin. Bütün yurdu 3-5 metrekarelik yer. Onun da yarısı dükkan, yarısı ev. Muhtarın sorusuna yanıt bulabilmek için evlerin pencerelerine baktı sonra. Kapılarına, bacalarına ve avlularına baktı. Nedense yüzünü çevirdiği her noktada berberi görüyordu. Ona döndü yeniden. Berber gözlerini çınarın solundaki sokağa dikmiş, durup dinlenmeden çay içiyordu. Bekçi onun bakışlarını izleyerek sola saptı. Cennet'in oğlunu gördü birden. Elindeki sicimi başının üstünde sallaya sallaya köyün yukarısına doğru yürüyordu. Bekçinin ardı sıra geldiğini fark edince öteki sokağa geçti hemen. Bir şeyden kaçıyordu sanki, tedirgindi. Kimi zaman bu kaçışın heyecanıyla pire gibi zıplayıp gözden kayboluyordu. Boynunu uzatıp avlulara bakıyordu sonra. Gülüyordu ve güldükçe gri dumanlar saçılıyordu ağzından. Dudağına yapışan sigara yarımı ikinci bir dil gibi titriyordu. Evet dedi muhtar. Bekçi yüzünü yerden kaldırmadan düşünüyorum dedi yavaş sesle. Muhtar öfkelenmişti. Gene de sesini çıkarmadan bekledi. Bekçi kimin kız kaçırabileceğini bulmak için hala düşünde dolaşıyordu. Köyün yukarısındaki Cıngıl Nuri'nin evine kadar yürümüştü artık. Cennet'in oğlu oralarda bir yerdeydi. Durup baktı bir süre, yarım adımlarla olduğu yerde küçük bir çember çizerek kırları, bağ evlerini, nohut harmanlarını ve hendekleri inceledi. Düşündün mü dedi muhtar yeniden. Düşündüm. Kim geliyor aklına? Cennet'in oğlu. Muhtar arkasına yaslanıp bekçinin yüzüne baktı. Sonra kalkıp odanın içinde öfkeyle gezinmeye başladı. Onu gözetle dedi. Nereye giderse gitsin peşinden ayrılma. Kimi kaçırmış ki diye sordu bekçi. Reşit'in kızını. Güvercini mi? Başını salladı muhtar. Bekçi de başını salladı uzun uzun. Bakışları gitgide değişiyordu. Şimdi git önce Cennet'in oğluna bak. Nerededir ne yapar. Sonra Mustafa ile Ramazan'ı çağır bana. Tez gelsinler. Bekçi malzemeyi omzuna takıp yürüdü. Atlarıyla gelsinler diye bağırdı muhtar. Masaya çöktü sonra. Üstünde dayanılmaz bir ağırlık vardı. Ayakta dursa yıkılacaktı sanki. Gene de birkaç kez kalkıp pencereden köye baktı. Korkuyordu aslında. Güvercinin ansızın kayboluşundan, ortaya çöken sessizlikten ve bu sessizliğin arkasından gelecek olan her şeyden korkuyordu. Köyde bir uğursuzluk dolaşıyordu ona göre. Ama bunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamıyordu. Ne görüyorsa ona engeldi bir bakıma. Ne işitiyor, neye dokunuyor, neyi tadıyorsa hepsi birer engeldi. Uğursuzluk uğursuzluğundan önce anlaşılmazlığıyla çıkıyordu karşısına. Ne zaman muhtar seçilse yeni döneminin ilk günlerini karanlığa boğuyordu. Nal seslerini işittiğinde masasına yeniden oturmuştu. Kesik kişnemelerle kapıda durdu atlar. Muhtar şapkasını çıkarıp masanın üstüne fırlattı. Güvercin kayıp dedi gelenlere. Başına ne gelmiştir bilmiyorum. Ola giden sizin biri şeytana uyup kaçırmıştır. Şimdi ikiniz de yola düşüp ayrı yönlere doğru gidin. Atınızı hangi köye dek sürebilirseniz sürün. Yolda karşılaştığınız her canlıya sorun bakalım, iki karaltı görmüşler mi ya da tek başına bir kız. Varacağınız köylerde de dün kimler muhtar seçildiyse benim adımı bir bir kutlayıp başarı dileyin ve durumu yumuşak bir dille anlatın. Köylerinden yabancı biri gelip geçmiş mi sorun. Sonra çobanları unutmayın, onları da sorun. Bilgileri, sezgileri var mı öğrenin. Mustafa ile Ramazan dışarı çıktığında hemen hemen bütün köylü muhtarlık odasının önündeydi. Erkeklerle çocuklar kapının dibine dek sokulmuş merakla bakıyorlardı. Onların gerisinde kadınlar vardı. Bir bölümü dantel ipine benzeyen incecik bir sesle yas tutmaya başlamıştı. Ne dedikleri pek anlaşılmıyordu gerçi. Yalnızca uğultuları işitiliyordu. Atlılar hareket edince kalabalık dalgalandı bir an, kadınlar duvar dibine doğru kaçıştılar, onu bulmadan gelmeyin dedi biri. Ramazan dizginlere asılıp döndü, konuşan güvercinin anasıydı, Reşit'in yanında yere çökmüş, bir yandan ağlıyor, bir yandan da başını öne arkaya doğru sallayarak dizlerini dövüyordu. Muhtar dışarı çıkmamıştı, pencerenin birkaç adım gerisinde durmuş, gitgide büyüyen kalabalığa bakıyordu. 10. Koltuktaki adam jilet almaya giden çırağın arkasından bir süre baktıktan sonra gözlerini yeniden kapamıştı. Yüzünün sabunlu kalması onu başka birine dönüştürmüştü sanki. Oraya ilk oturduğu andaki kadar huzursuz değildi. Gene de yüzünü yıkayalım mı diye sordu berber. Adam yanıt vermedi. Saatler belki de günler önce uyumuş gibi yüzü gitgide uzaklaşıyordu. Ondaki sessizliği tıraşın aksamasından doğan bir sitem sayan berber, elindeki fırçayı lavabonun kenarına bırakıp caddeye bakmaya başlamıştı. Bıktım bu çıraktan dedi sonra, giderek maymun akıllı oluyor. Koltuktaki ağzını açmadı gene, hatta hiç kıpırdamadı. Ben bir sigara yaktım, aynanın üstündeki güvercin resmine bakıyordum. Tuhaf bir denge vardı resimde. Yarı açık kanatlarıyla güvercin bir yere mi konuyor, yoksa uçmaya mı hazırlanıyor belli değildi.
Ayrım sonu.